Reklamverenler Derneği Karma Türkiye İşbirliği ile gerçekleştirilen Olayımız Reklam Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün ilk podcast yayınımızda Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Puru'yu ağırlıyoruz. Kendisinin meslek hayatındaki 50 yılına özel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda kendisini biraz daha yakından tanıyacağız. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
Hoş bulduk.
50 yılı sorulara sığdırmanın zor olduğunu biliyoruz ama yine de başlayalım bir yerden. Şöyle ilk sorum. FMCG pazarlama ve iletişim sektörüne 50 yıldır emek veriyorsunuz. 1973'te başlayan kariyerinize iki uluslararası, iki yerel olmak üzere 4 tane asırlık şirket, sektörel dernekler, sektörlerin gelişimi için katkıda bulunduğunuz platformlar ve sayısız girişimi barındırıyorsunuz. Bu motivasyonu nasıl açıklıyorsunuz? Özellikle bu 4 şirketi hayatınıza nasıl konumlandırıyorsunuz?
Son sorudan başlayalım istersen. 4 şirketi çok önemli yerde konumlandırıyorum. Çünkü daha önceki söyleşilerimde de alıntılar vardır. Ünlever'de başladım iş hayatına 15 Ekim 1973. Ünlever'e okulum diyorum. Ünlever'den sonra Komili dönemim var. Komili'ye de bugünlere yol açanım diyorum. Komili'den sonra Aç Şakir ve Maya grubu beraberliğim var. Oraya da beni güçlendirelim diyorum. Ama son bir Colgate sürecim var. Ona da yaşamım diyorum. Çünkü Colgate sürecim 31 sene doldu. 4 sene de Aç Şakir'im var. O grupta 35 sene olduk. Geçenlerde sosyal medyada bir yazışma olmuş benle ilgili. Bir genç arkadaş demiş ki bu adam 50 senedir çalışıyorsa yaşı kaç? Ben de 51 dedim. Bir yaşındayken sigortalı yapmışlar beni. O 4 şirket hepsi çok anlamlı. Bütün emeklerime helal olsun. Hepsini hala yaşayarak hayatımı sürdürüyorum. İyi ki onlar hayatımda oldular. Tabii motivasyon ne dersen, şimdi hep konuşuyoruz. Ben bana dokunan ve benim dokunduğum insanların yansımasıyım. Yani başladığım günden bugüne hep iletişim ve ilişki, ekipleşme, arkadaş vesaire gibi ilişkiler içinde oldu bu başarılar. Yoksa beni yalnız ortaya bıraktığın zaman sonuç çıkacak herhangi bir iş olması mümkün değil. O anlamda iyi ekipler ve iyi insanlarla iyi işler yapmak kişisel değil, markaların ve şirketlerin başarılı olması bağlamında düşünmek benim ana motivasyonum oldu. Hı hı. Bunun tarifi budur diye düşünüyorum.
Güzel bir başlangıç yaptık bence. Peki çok kısaca Ahmet Burak kimdir? Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Şimdi iş hayatımda bazen soruyoruz, kardeşler ne iş yapıyorsun bütün gün diye anlatamaz insanlar, ben de anlatamam. Ahmet Burak'ı anlatmak çok zor ama çok koşan, çok çalışan, çabuk karar veren, birleştiren, bazen tutucu, bazen sevimsiz ama hep iyi insan arayan, kötü insan da kaçan, sevgiyle yaşaran, tevazu esastır diyen bir garip vatandaş değil mi?
Peki RVD Reklamverenler Derneği'nin sizdeki yeri nedir, önemi nedir? RVD deyince ne canlanıyor sizde?
Çok şey canlanıyor. Çok önemli bir süreç görev aldım RVD'de ve hiç beklemediğim bir dönemde aldım. Çünkü artık bir takım görevleri bırakırım diyeceğim bir zamanlama diliminde RVD'den çağrı aldım. Çok şey ifade ediyor çünkü biz göreve başladığımız zaman arkadaşlarımıza dedik ki bugün bulunduğumuz bu ofisten RVD olarak dünyayı ve Türkiye'yi ele geçireceğiz dedik. O anlamda bu hedefe varmış olmanın da keyfini yaşıyorum. Dünya örgütünle, Türkiye'deki bütün kurumlarla, sektörlerle devamlı işbirliği içinde olan bir RVD var bugün. Çok şey ifade ediyor ama baktığınız zaman içeriğine reklam konseyiydi, sempozyumlardı, Ankara-İstanbul işbirliğinin gelişmesiydi, IEB ve MMA'lerin kurulmasıydı, WFA, Dünya Reklam Verenler Federasyonu yönetim kurulu üyeliğiydi, reklam yatırımı raporunun en mükemmel şekilde çıkarılabilecek birliğin kurulmasıydı, reklamın ekonomiye katkısı raporunun oluşması, repipler derken işte karşımıza değişimin, dönüşümün ve vizyonun oluşturduğu güzellikler ve birlikteliğin gücü olarak da RVD çıkıyor. RVD bana böyle bir genişletilmiş güçler ve başarılar manzumesi ifade ediyor.
Ne güzel özetlediniz.
Ve RVD'yi verimli üretim merkezi kabul ediyorum.
Oo, bu RVD adına da bence bir gurur kaynağı.
Evet.
Şöyle devam edeyim. Son 5 yılda reklam ve pazarlama iletişimi ekosisteminde sizi en çok heyecanlandıran değişim ne oldu?
Şimdi hep hizmet için varız buralarda ve gönüllü hizmetler için varız. Her proje çok heyecanlandırıyor. Ama bir proje var ki sadece son 5 yılın değil, 75 yılın projesi, reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği projesi. Şimdi 2017'nin yaz aylarında okuduğum Kadın Gibi Kadın adlı kitaptan etkilenerek yola çıktığımız, bizim bahçemiz diye kabul ettiğimiz reklam dünyasındaki dönüşümü nasıl sağlarız çağrısıyla başlayan, bugün UN Women'la birleştirilmiş dünya projesi olan proje, dediğim gibi son 5 senenin 75 senenin en çok heyecanlandıran projesi. Oradaki dönüşümü görmek beni çok heyecanlandırıyor. O dönüşümden şu andaki Türkiye'deki ölçümün dünyadaki 12 chapter'a örnek olduğu dönüşümü sağlaması bağlamında da çok heyecanlıyım, çok da gururluyum. Oradaki sonuçlara baktığınız zaman da işte eskiden reklamlarda 12 sene önceki rapora göre kadın ana karakter 35 iken 53'lere kadar çıktı. Kadın dış ses 9 civarındayken 38'e çıktı. Bunlar çok önemli dönüşümleri gösteriyor. Bir de evde evi çekip çeviren erkek kategorisinde de 0'dan 10'a çıkmış durumdayız. Bu gelişmeleri görmek hakikaten farklı heyecanlar yaratıyor bende. Türk kadınının desteklenmeye ihtiyacı yoktur. Ama günün içinde bazı projelerde destek olmak da gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda bu projeyi tüm dönüşümler adına çok önemsiyorum. Çünkü bizim bir söylemimiz var. Tüm dönüşümlerin ana kaynağı ve gücü reklamdır. Reklam da bizim bahçemiz olduğu için bu proje de bizi çok heyecanlandırıyor. Ne güzel soruydu.
Şimdi benim de cevabını merak ettiğim sorulara geliyoruz. Sizi biraz daha yakından tanıyacağım sorular bunlar. Yılda kaç gün tatil yapıyorsunuz? Gezdiğiniz, unutamadığınız destinasyonlarınız neler?
Tatil sorusunu bilerek soruyorsun tabii. Ben bu 50 yılın 32 yılında tatil yapmadım. Kimse bana tatil yapma demedi. Çünkü aldığım sorumluluklar bana tatil yapma aralıklarını vermedi. O bağlamda da o sorumluluk duygusu içinde tatil yapamadım. Bayramlar vesaireler hariç bunlara tabii, ama 32 sene tatil yapamadım. Fakat son senelerde bozuldum. Tatili özler hale geldim. Hakikaten özlüyorum. Geçen sene 2023 Ağustos'unda 22 gün rekorum var. Ondan önceki 16 gün uzun tatilde de gelemiyorum ama ruhumda önemli bir dönüşüm. 22 gün tatil yapabilmek becerisi. Bundan sonra tatil Allah sağlık verdiği sürece yapacağız inşallah, ama 32 sene yapmadığımı söylüyorum. Destinasyon meselesi enteresan. 3-4 tane destinasyon var tabii. Bir tanesi 1994 senesinde Pekin'e gitmiştim. Bir takım imkansızlıklar, bir takım eksikliklerin olduğu bir ortamdı. 2015'te tekrar gittim. Siyahla beyaz kadar fark vardı. Yani dünyanın sayılı kentlerinden, gelişmiş kentlerinden biri haline gelmiş. Çok etkilendimdi. Yani o süreçte o kadar büyük farklılık yaratmak. İkincisi bir İsviçre hikayem var. 1987 senesinde bir pazartesi toplantım vardı. İlişkide olduğumuz şirketin genel müdür yardımcısı dedi ki perşembeden gel. Ben perşembeden gittim. Beni İtalyanca konuşan bölge, Almanca konuşan bölge, Fransızca konuşan bölge ve bütün İsviçre'yi turlayarak genel anlamda İsviçre güzelliklerini fotoğraflarla gösteren çok güzel bir gezi yaptırdılar. Tadı damağımdadır o gezinin. Çünkü ufak ülke olduğu için gayet de pratik bir şekilde bütün bölgelerini gezmiş olduk. Bir de Cape Town hikayesi var. Güney Afrika'nın en uç bölgesi. Orada da hem doğaldan hem doğadan çok etkilendim. Bir başka örneği var mıdır dünyada bilemiyorum. Ama asıl kalbimi, gönlümü çalan yer Londra'dır. Hemen hemen her yıl bir ziyaretimiz olur. Kokusunu alır, yeşilliğine bakar, keyfimizle gider döneriz. Bu dört destinasyonun dışında da destinasyonlar var ama bunlar iz bırakanlar.
Çok kitap okuduğunuzu da biliyoruz. Unutamadığınız üç kitap ismini söyleseniz diye sorsak.
Söyleyeyim şimdi. Halil İnalcık Hoca'ya sormuşlar. Bütün kitapları okuyor musun diye. Yok demiş, evde biz o kitaplarla beraber yaşıyoruz. Ben de çok ufak bir örneği olayım onun. Ben çok kitap alıyorum. Arada bir kitap da okuyorum ama o kitapların hepsini okumuyorum. Ama kitapla söyleşi bile yaptığın oluyor. Yani gidiyorsun, bakıyorsun, çekiyorsun, okşuyorsun. O başka bir duygu. O anlamda çok kitabım var. Ama çok kitap okuyor musun dersen, beklediğim kadar kendimdeki performansı yakalayamıyorum ama okuyorum. Etkilendiğim kitaplar Kadın Gibi Kadın. Bu büyük dönüşümü sağlayan kitaptır. İnsan Mühendisliği diye bir kitap okudum 85 yılında. Nüvit Osmay'ın tamamen kişisel gelişimle ilgili bir kitap. Son dönemde de Henry Kissinger'ın Liderlik kitabını okudum. O kitabı okuyorsun, dünyadaki devlet yönetiminle ilgili bütün sırları alıyorsun. Çünkü 6 büyük devlet insanından yaşadıklarını kitaplaştırmış Henry Kissinger. Konrad Adenauer var, De Gaulle var, Nixon var, Evvel Sedat var, Thatcher var. Bunların bütün dünyayı ve ülkeleri nasıl yönettiklerine dair ipuçları var. Ve okunası bir kitap diye düşünüyorum. 3 tane sordun ama dördüncüyü de söyleyeyim. Ne kadar Atatürk kitabı varsa onların hepsini okumaktan çok mutluluk duyuyorum.
Ne güzel. Peki yapmak isteyip yapamadığınız 3 şeyden bahseder misiniz?
Ana dilimden iyi Fransızca konuşmak isterdim. Çünkü ben Fransızcanın müziği bile güzelleştiren bir dil olduğunu düşünüyorum. O bağlamda o eksikliğimi hep hissettim. Bir başka oluyorum Fransızca duyduğum zaman. Bir de Fransızcanın bütün kültürleri takip etmek bağlamında çok önemli bir kültür olduğunu diyorum. Fransız kültürünün ve Fransızcanın. İkincisi takım sporcusu olmak isterdim. Bireysel değil, bir takım sporu yapıp onların içinde birey olmak isterdim. Bir de mükemmel bir biçimde klasik dans edebilmeyi isterdim. Tango, vals dahil. Yoksa baktığın zaman ben rock and rollcuyum, twistçiyim. Ama onlar asıl danslar onlar. Onlardan eksik hissediyorum hayatımı bu 3 eksiklikle. Teşekkür ediyorum soruya.
Aklınıza bir hedef geldiği zaman nasıl plan yapıyorsunuz?
Ya aklıma hedef gelmiyor. Önce hayaller var. Ama gerçekleşme olasılığı olan hayalleri kurmayı seviyorum. Hayalleri kurduktan sonra bir plan yapıyorum. Kimselerle paylaşmadan o planlarım nasıl gerçekleşir diye fırsatlar arıyorum. O fırsatları bulduğum zaman da hedef tarifi veriyorum. Hedefe giderken duvara çarparsam bir süre bekliyor, sabrediyorum. Tekrar duvarın arkasına dönüp hedefe benim çabalarını gösteriyorum. Genelde de kurduğum hayallerin tamamına yakın hedefe sabırla ulaşmış oluyorum.
Kullanmayı sevdiğiniz sözler olduğunu biliyoruz. En sevdiğiniz sözlerden birkaçını duyup hikayesini almak isteriz. Ne dersiniz?
Tabii bu reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği projesinde süreci geliştirmek oldukça zordu. Sabır isteyen bir süreçti. Hep arkadaşlarıma bu söylemde bulundum. Bugün oluşturduğumuz her kum tanesi bir gün üzerinde güneşleneceğimiz kumsal olacak dedim. Bunu her zaman kullanıyorum. Hatta çarşamba günü New York'ta Birleşmiş Milletler'de bir genel kurul var. Bu söz orada da kullanılacak. Ama bu neyi ifade ediyor? Sabredersen hedefe ulaşırsın. O anlamda dönüşüm bağlamında söyledimdi bunu. İkincisi, yumruk sıkarsan el sıkışamazsın diyorum. Bu hep beraberlik ve güç birliği çağrısı. Samimi bir işbirliği çağrısı yapıyorum. Solo yok, koro var diyorum. Çünkü dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. İnsanlar kendi başlarına şarkı söylemeyi pek seviyorlar. Ben de diyorum ki şarkıyı artık tek başınıza söylemeyin. Hep beraber söyleyelim. O laf da oradan çıktı. Solo yok artık, koro var diye. Bir de pandemiyle ilgili bir söylemim olduydu, onu hala devam ettiriyorum. Pandemi başladığı zaman işte bu online görüşmeler, şunlar bunlar, onun adını teneke iletişim takmıştım. Şu anda da devam ediyorum çünkü pandemiyle oluşan uzaktan çalışma, evden çalışma gibi hikayeler hepimizin şirket yönetme becerilerini yok ediyor. Ben ona da yönetim felsefesinin iflası diyorum. Şu anda şirketlerin hepsinin en büyük problemi bu yönetememekten kaynaklanan problemdir. Çünkü uzaktan çalıştığınız zaman, evden çalıştığınız zaman şirketinizdeki sadakatiniz de azalıyor. Şirketlerin de çalışma arkadaşlarının sadakati azalıyor. O anlamda da ben buna hep teneke iletişim dedim ve diye geleceğim. Bu motivasyon unsurunu kullanamayan bir ortam yarattığı için teneke iletişim diyor. Teneke iletişimle motivasyon sağlayamazsınız. İnsanlarla bir araya geldiğiniz zaman gücünüz varsa, beceriniz varsa motivasyon sağlayabilirsiniz. Onun için çok özel olarak kullandım ve hala kullanıyorum teneke iletişimi. Bir de liderliğin reçetesi olmaz gibi bir ukala lafım var. Hakikaten liderliğin reçetesi olmaz. Her karışımı kendi insan kendi kendine yapmalıdır diye düşünüyorum.
Şimdi yayınımızın son kısmına geçiyoruz. Cümle tamamlama kısmı. Ben cümleye başlayacağım. Sizden de cümleyi tamamlamanızı bekleyeceğim.
Peki.
Reklamsız marka.
Olmaz.
Gülümseyen disiplin.
Disiplinsiz olmaz.
Bayağı net ifadeler oldu. Şimdi mesleğinizde 50 yılınıza özel bir yayın gerçekleştirdik. Tabii genç nesiller var. Kendilerini bu alanda görmek isteyenler var. Onlara dair ne söylemek istersiniz?
Ben genellikle öneri, tavsiye vesaire gibi mesajları vermek konusunda haddim yok diye düşünüyorum. Ama kendi tecrübemden aktarmamı istersen
tabii.
Heyecansız ve sevgisiz başarı olmaz. Heyecan duyacaksınız ki işin sahibi olacaksınız. Heyecan duyup işinizin sahibi olduğunuz zaman sevgi dolu olacaksınız. O anlamda da her türlü gelişmeye açık olacağınız, herkesin de çağrısını alacağınız ortamları yaşatacaksınız. Onun için işe küsmek, az çalışmak, evden çalışmak gibi unsurları mümkün olduğu kadar sistemden çıkartıp mutlu ortamı yaratacağımız işlerde çalışıyor olmanın hepimizi, çünkü mutlu olunca daha da başarılı oluyorsunuz. O anlamda herkesin her işi yapabileceğine inanıyorum ben. İyi insanlarla, iyi işbirliklerinden huzurlu ortamda sevgi ve sadakat ve bulundukları zaman herkes istediği en tepe noktaya kadar ulaşabilir diye düşünüyorum. Benimki öyle oldu.
Reklam Verenler Derneği Karma Türkiye İşbirliği ile gerçekleştirilen Olayımız Reklam Podcast kanalında Reklam Verenler Derneği Başkanı Ahmet Buray'ı ağırladık. Kendisine bu hoş ve samimi sohbetli nedeniyle çok çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz siz dinleyicilerimiz de dinlerken keyif almışsınızdır. Çok teşekkürler Ahmet Bey.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki Karma Türkiye var.